Ayrım 32. Yaratılış. Gore Vidal. Sayfa 456. 5. Atinalılar Maraton Savaşı'nı savaş tarihindeki en büyük askeri zafer olarak görmüşlerdir. Tabii ki her zaman olduğu gibi abartmaktadırlar. Aslında olup biten şuydu. Datis Eritre'ye yağmalayıp şehrin tapınaklarını yakana kadar Atina kuşatmaya hazırdı. Atina Demokratik Partisi'nin başında asil Periklesimizin klanı olan Alkmaionlar bulunuyordu. Bunlar eğer Persler kendilerini aristokratik partiyi kovma hususunda yardım ederlerse büyük kralı efendileri olarak kabul etmeye çoktan hazır oldukları haberini yaymışlardı. Hippias'a ne yapmayı düşündükleri ise belli değildir. Demokratik Parti Peisistratos hanedanıyla sık sık ittifak yapmış olsa da Tiranların devri artık sona ermişti ve bir zamanlar Tanrı'nın yeryüzündeki yansıması olan Tiran sözcüğüne bile artık lanetler okunuyor, küfrediliyordu. Tiranların neden böyle kötü bir nam saldığını hiç anlamış değilim. Fakat zaten çok kolayca sıkıldıklarından olsa gerek, Yunanlar bütün ırklar arasında en değişken ve gelgeç insanlardır. Tabii süreç içerisinde ilerleyen, gelişen şeylere tahammül edemezler. Onların gözünde eski hiçbir şey iyi olamayacağı gibi, yeni hiçbir şey de eskiyinceye kadar kötü olamaz. Kendilerini dindar bir halk olarak görmeleri dışında her şeyde köklü ve ani değişiklikler yapmayı severler. Bu arada dindar da değillerdir. Persler ise onların tam tersidir. Büyük krallar çoğu zaman kanlı biçimde gelip gidebilirler ama krallık kurumu bizimle birlikte değişmez. Bu Hindistan'da ve Katay'da da böyledir. Datis, Eritrea şehrini yakıp yıktığı zaman savaşı kaybetti. Eritrea'nın demokratlarıyla bir ittifak yapsaydı, Dara'ya su ve toprak sunmuş olacaktı ve o zaman Eritrea'nın da desteğini alarak Atina üzerine yürüyebilecekti. Bu durumda orada tabii ki şehre buyur edilecekti. Demokrit, Eritrea yağmalanmamış olsa bile Atinalıların Perslere direneceklerini düşünüyor. Benim ise bu konuda şüphelerim var. Yıllar sonra Atina'nın en büyük komutanı Temis Tokles hayatlarını kurtardığı insanlar tarafından sürgüne gönderildiğinde Sus'a geldi. Onunla genel olarak Yunanlardan ve özel olarak da Atinalılardan söz ederdim. Temistokles, Eritrea'ya dokunulmasaydı Maraton Savaşı'nın hiç yapılmayacağından emindi. Fakat Eritrea yakılıp yıkıldığında telaşa düşen Atinalılar savunma için müttefiklerini yardıma çağırdı. Spartalılar her zamanki gibi mazeretlerini ve üzüntülerini belirttiler. Bu savaşçı ırk, askeri ittifakları şereflendirmemek için mazeretler üretmek konusunda son derece ustadır. Gökte dolunay belki de değil ya da neyse o vardı. Mesele hiç araştırmamama rağmen Perslerin Spartalılara evlerinde kalmaları için para vermiş olmaları beni hiç şaşırtmazdı. Hazine sorumlusu Barat Kama hazineden gizli ödeme alanlar arasında en açgözlü ve en az güvenilir olanların Spartalılar olduğundan yakınır dururdu. Atinalıların umutsuz çağrılarına sadece Platealılar cevap verdi. Böylece Eritrea'yı Atika'dan ayıran dar kanalın hemen karşısında Maraton Ovası'nda Atina ve Platea orduları eski Tiran Miltiades'in komutanlığında siperlerini aldılar. Miltiades bir zamanlar büyük kralın vasalıydı ve şimdi kendini mükemmel bir siyasi beceriyle Atina'nın generali seçtirmişti. Tabii ki bu muhafazakarların çıkarınaydı. Demokratların ondan nefret ettiğine şüphe yoktu. Ne var ki Datis'in Eritrea'daki hatası sayesinde her iki hizip de onun etrafında toplandı ve ordularımız durduruldu. Hayır, şu anda şehrin her meyhanesinde yaşlı adamların baştan sona kadar zevkle yeniden yaşadıkları bir savaşa girmeyeceğim. Atina'nın kayıplarının da Perslerin kayıpları kadar büyük olduğunu söylemekle yetineceğim. Fakat Atina'da bunun doğru olabileceğine inanacak kimi bulabilirsiniz ki? Birliklerimiz düzenli bir şekilde gemilere bindi. Sonra Datis donanmaya doğruca Pire'ye ilerlemeyi emretti. Yunan ordusu Maraton'dan dönmeden Atina'yı ele geçirebileceğini ummuştu. Datis'in donanması Sunium burnundan dolandığında Alkmaionlar ona şehrin boş olduğu ve saldırması gerektiği işaretini verdiler. Ne var ki Datis Falero'nun hemen dışında rüzgarlarla oyalandı. Rüzgarlar dininceye kadar Atina ordusu şehre geri dönmüştü. Böylece Pers seferi sona ermiş oldu. Datis yelkenleri kırarak eve döndü. Halikarnas'ta Datis ve Artafrenes'in geri döndürüldüğünden başka bir şey bilmiyorduk. Mardanyus'u hiç bu kadar keyifli görmemiştim. Kilo almaya başladı. Zaman zaman topallamayı unuttu bile oluyordu. at sırtında Halikarnas'tan çıkarken seneye orduların başına geçeceğim dedi. Mayalanan üzümlerin kokusu havayı ağırlaştırmış ve haşlanmış siyah zeytinler yerlere serilmişti. Şanslarını denediler diye bağırdı çatlak bir ses ve kaybettiler. Bilmeliydim. Yıllar önce Delos'taki kadın kahin tüm Yunanistan'ın hakimi olarak öleceğimi söylemişti. Bana döndü, yüzü ışıldıyordu. Benimle gelebilirsin, seni Atina valisi yapacağım. Hayır, bunun bir anlamı yok. Bir harabeler şehrinin valisi olmayı istemezsin. Sana Sicilya'yı vereceğim. Hindistan'ı tercih ederim dedim. Ne var ki bu hayallerden hiçbiri gerçekleşmedi. Dara, Datis'in hatasına çok öfkelenmişti. Dara, yaşlı Artafrenes'e bağlılığı nedeniyle genç komutanı hiç suçlamadı. Onu sadece işe yaramazlar listesine ekledi. Tabii ki bu Xerxes'i çok memnun etti. Ne var ki Veliaht Prens, Atina'ya düzenlenecek bir sonraki seferin başına geçip geçemeyeceğini sorduğunda, büyük kral yeterli para olmadığını söyledi. Hazineyi doldurmak, yeni bir donanma inşa ettirmek ve daha çok ordu yetmek için zamana ihtiyacı olacaktı. Dara'nın son yılları beklenmedik ölçüde barış içinde geçti. Artık bir daha hiçbir orduya komutanlık edemeyeceği gerçeğini kabullenmişti. Ayrıca yanlış biçimde de olsa becerisine güvenebileceği hiçbir generalin bulunmadığına da inanır olmuştu. Mardanyus hala Dara'nın gözdesi olsa da büyük kral ihtiraslı yeğenine aynı türden zaafları olan kendi yaşında bir insan gibi davranmayı seviyordu. Ekbatana bahçelerinde Mardanyus'un koluna yapışmış halde yavaş yavaş aşağı yukarı yürürken ne ikili oluşturuyoruz ama der dururdu Dara. Çağlarını dolu dolu yaşamış iki yaşlı asker. Şu bacağına bak. O benim olsaydı çoktan kestirip atardım. Savaş çağın geçtikten sonra tahta bir bacak takmanın ne zararı var ki? Evet, o günler geçti artık bizim için. Ne acı. Dara Mardanyus'a acı çektirmekten hoşlanırdı. Nedenini bilmiyorum, her şey bir yana, yeğenini benim kuşağıma mensup herkesten daha çok severdi. Dara bir daha hiç savaşamayacağını fark ettiğinde, sanırım Mardanyus'un emeklilik ve acı dolu yıllarında kendisiyle beraber olmasını istemişti. Evet, genç subayları talim yaparken izlediğinde, Dara'nın gözlerinde görebileceğiniz tek şey acı ve ıstıraptı. Mardanyus çüreğe çıkartılmaktan hiç memnun olmadı. Bir defasında onu Ekbatana'daki bahçelerde Dara'ya bacağının ne kadar iyi olduğunu göstermek için berbat bir dans gösterisi yaparken gördüm. Aslında Mardanyus bir daha asla düzgün yürüyemedi. Öte yandan ata yeterince iyi binebiliyor, savaş arabasında da hiç zorluk çekmiyordu. Arabada kendisini kayışla oturduğu yere bağlıyor, böylece yaralı bacağı hiç ağırlık yapmıyordu. Dara'nın son yıllarında saray entrikalar ve karşı entrikalarla canlı ve tehlikeli bir yer olmuştu. O günlerin bu yönünü pek hoş hatırladığımı söyleyemem. Önce yapacak hiçbir şeyim yoktu. Kralın gözcülüğü görevim dolayısıyla takdir edildikten sonra görevlerimden alındım. Yeni bir göreve de atanmadım. Yine de gözden hiç düşmedim. Hala Dara'nın damadıydım. Hala kralın dostu ünvanını taşıyordum. Olup bitenler bir sarayda her zaman olan şeylerdir. Bir hükümdara artık hiçbir faydam yoktu. Ayrıca sanırım Dara beni ne zaman huzurunda görse bir zamanlar düşünü kurduğu ve şimdi güdemediği inekleri hatırlıyordu. Hiç kimse hayatında başaramadığı şeylerin hatırlatılmasından hoşlanmazdı. Sarayda Dara'nın devrinin sona ermekte olduğu açıktı. Yani teoride daha uzun seneler yaşayamayacağını farkındaydık. Fakat gerçekte hiçbirimiz onsuz bir dünyayı düşünemiyorduk. Dara hayatımız boyunca büyük kraldı. Başka birini hiç tanımamıştık. Xerxes bile kendini Dara'nın yerinde tasavvur edemiyordu. Ancak Xerxes'in kendi hükümdarlığına güveni olmadığı söylenemezdi. Atossa haremdeki hakimiyetini sürdürdü. Doğu politikasını hayata geçirmek için elinden geleni yaptı ve başarısızlığa uğradı. Fakat zaten hiçbir serüven planı hayatının son yıllarında Dara'ya cazip gelemezdi. Zamanının büyük bölümünü özel meclisinde geçiriyordu. Her gün muhafızlarının komutanı Aspetienes'i ve hazinesinin sorumlusu Barat Kama'yı görüyordu. Dara evini düzene sokuyordu. Gobryas'ın ani ölümü havayı temizledi. Aslında Gobryas'ın ölümünden birkaç hafta sonra eski veliaht prens Artabazanes saraydan çekildi ve Sidon'a taşındı. Susa bir daha hiç dönmedi. Atossa, Gobryas hizbinin bozgununa şahit olacak kadar uzun yaşamıştı. Yunanlar ortada her zamankinden daha az görünmekle beraber Demaratus, Dara'nın sırdaşlarından biri olmuştu. Lais'in büyücülüğünün her zamankinden daha etkili olduğuna şüphe yoktu. Şüphesiz onun öncekinden çok daha temiz olması ve artık kafese kapatılmış bir tilki gibi kokmamasının nedeni oydu. Diğer Yunanlar ya ölmüştü ya da gözden düşmüştü. Xerxes saraylar yapmayı sürdürdü. Onun için Dara öldüğünde kendisine hizmet edecek adamları ve harem ağalarını gizlice toplamaktan başka yapacak bir şey yoktu. Xerxes'in Otanes klanı ile uzaktan akraba, Pers genç bir subay olan Artabanus'la düşüp kalkmaya başlaması yaklaşık bu zamana rastlar. Artabanus fakir ve ihtiraslıydı. Zamanla Xerxes ona özel muhafız alayının komutanlığını verdi. İkinci kalem odasından da özel mabeyincisi olarak olağanüstü çekicilikte bir harem ağası olan Aspermitres'i aldı. Xerxes ve Mardanius birbirlerine bir defa daha kardeş gibi yakındılar. Kardeş gibi diyorum ama bir kraliyet ailesinde akrabalı sadakat değil, kan bağı vücuda getirir. Her halükarda bir defa daha dost olmuşlardı ve Mardanius'un Xerxes'in başkomutanı olacağı anlaşılıyordu. Böylece Xerxes büyük bir titizlikle çöküşünü hazırlayan adamları seçti. Olayları geriye bakarak değerlendirdiğimizde atamalarının hiçbirinin kendi içinde yanlış olduğunu söyleyemem. Netice itibarıyla hem iyi hem de kötü talih vardır. Dostumun talihi kötüydü. Bu onun o zaman bildiği, benim ise bilmediğim bir şeydi. Dara'nın hayatının son yılında Hindistan'a özel bir kervan göndermek için Egibilerle birkaç defa buluştum. Fakat bir şeyler hep ters gidiyordu. Bu sıralarda Caraka'dan bir mesaj aldım. Magadha'dan Pers topraklarına ikinci bir demir konvoyu göndermişti. Ne yazık ki kervan Taksila ile Baktra arasında bir yerde kaybolmuştu. Sanırım kervanı İskitler kaçırmıştı. Hindistan'dan ayrılmadan önce Caraka ve ben özel bir şifre geliştirmiştik. Sonuçta sıradan bir ticari rapor olarak görünen mesajdan Kosala'nın artık var olmadığını, Virutkhaka'nın öldüğünü, Ajatasathru'nun Ganjovası'nın hakimi olduğunu öğrendim. Prens Jeta'nın Ajatasathru ile arası iyi olduğundan karım ve iki oğlum, ikinci çocuğum da erkekti, güvendeydi. Bunun ötesine hiçbir şey bilmiyordum. Ambelika'yı özlemiştim. Özellikle de Parmis ile beraber olduğum ender zamanlarda. Fanchi'yi ayrılışından 5 sene sonra bana bir mesaj gönderdi. Hala Katay'da değildi. Fakat kervanın ilerlediğini söylüyordu. Katay'a yeni bir yol bulmuştu ve Katay'la Pers ülkesi arasında bir ipek yolu açmaktan oldukça ümitliydi. Mektubu Xerxes'e okudum. Fanchi'nin yazdıkları oldukça ilgisini çekmiş olacak ki mektubun bir kopyasını büyük krala gönderdi. Bir ay sonra Doğu İşleri Danışmanı'ndan resmi bir davet aldım. Sonra sessizlik. Dara'nın ölümünden bir anlamda Mardanius sorumluydu. Mardanius sağlığını yeniden kazandığında tekrar saraydaki Yunan kliği artıkların ilgi odağı oldu. Özellikle Demaratus tarafından elde edilmeye çalışılıyordu. Bu arada Laise evime hiçbir Yunan'ı kabul etmemesini emrettim. Ben evdeyken bana itaat ediyordu. Fakat ne zaman Sus'tan ayrılsam saraydaki bütün Yunan asalaklar evime doluşuyordu ve ben bu konuda hiçbir şey yapamıyordum. Laise kovacak değildim. Zaten bu Trakyalı bir cadıya yapılacak türden bir şey de değildi. Mardanius son bir Yunan savaşı istiyordu. Xerxes de herhangi bir savaş alanında zafer kazanmak. Mardanius onu şan ve şöhret telkinleriyle ayartıyordu. Beraberce Yunanistan'ı işgal edebilirlerdi. Xerxes başkomutan, Mardanius da ikinci komutan olacaktı. Artık Hindistan'dan söz edilmediği için meclislerinden çıkarılmıştım. Mutsuz da sayılmazdım. Ben Yunan savaşlarına her zaman karşı çıkmıştım. Çünkü Yunanları tanıyordum. Xerxes ise onları hiç tanımıyordu. Dara'nın barış istediğini sanıyorum. En azından bende böyle bir izlenim yaratmıştı. Bir zaman Atina'yı yakıp yıkmada başarısız olduğu için Datis'e öfkelenmişse de bu konuya takılı kalmamıştı. Zaten Dara ne Atina'yı ne de başka bir Yunan şehrini ciddi sayılabilecek bir süre elinde tutmuştu. Liderleri sürekli Sus'a gelip ana yurtlarına ihanet için ondan yardım isterlerken bunu nasıl başarabilirdi ki? Dara Yunanlıları asker olarak takdir etse de birbirleriyle olan mücadelelerinden çok sıkılmıştı. Sonunda noktayı koydu. İki askeri sefer yeterdi. Bunlardan ilki önemli bir başarı sayılmazdı. İkincisi ise sonuçsuz kalması bir yana pahalıya da mal olmuştu. Üçüncü sefere gerek yoktu. Fakat bu Mardanius'u durdurmak için yeterli olmadı. Konuyla ilgili herkes üzerinde baskı oluşturdu. Bunlar arasında Kraliçe Atossa da vardı. Sonunda Kraliçe Xerxes'in savaş alanına çıkma zamanının geldiğine karar verdi. Artabazenes'in emekliliği korkularını yenmesine yardımcı olmuştu. Artık Xerxes'in hiçbir rakibi kalmamış gözüküyordu. Dara üzerindeki bu birleşik baskı feci şekilde başarılı oldu. Büyük kral bizi Sus'taki 72 sütunlu salona toplantıya çağırdı. Önsezilerin bunun Dara'nın halk arasında son çıkış olacağını söylese de, onun yine de bu aynı salonda ilk defa gördüğüm cesur yürekli genç Fatih'ten ne kadar farklı olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Bir zamanlar bir aslanın aramızda dolaştığı bu yerde, şimdi eli ayağı titreyen, ince, zayıf ve çelimsiz yaşlı bir adam, tahta doğru adeta sürünerek ilerliyordu. Büyük kral 64 yaşındaydı. Demokrit, Xerxes'in o sırada kaç yaşında olduğunu merak ediyor. Xerxes, Mardanyus ve ben hepimiz 34 yaşındaydık. Herodot, Xerxes'in sadece 18'inde olduğunu düşünüyor. Tarih denen şey bu işte. Gençliğimiz bizi terk etmiş olsa da yaşlılık da çocukluk kadar uzağımızdaydı. Xerxes, babasının yüksek altın tahta çıkmasına yardım ederken herkesin gözü tükenmekte olan hükümdarın ve halifenin üzerindeydi. Dara dikenli savaş tacını giyiyordu. Sağ elinde altın asasını tutuyordu. Xerxes mümkün olduğunca titiz bir şekilde babasının kötürüm olmuş sol kolunu kaldırdı ve onu tahtın kolçağına koydu. Xerxes tahttan indi. Krallar kralı dedi tüm salonda yankılanan bir sesle. Alkmaion. Hepimiz ellerimiz kol, ağızlarımızın içinde dimdik ayakta duruyorduk. Genç prensler ve soylular sırasına bakarken yıllar önceki Xerxes'i, Mardanyus'u, kendimi ve Milo'yu düşündüm. Şimdi bir grup genç bizim yerimize geçmişti. Aynen bunun gibi Xerxes de kısa süre sonra tahttaki bitmiş, tükenmiş kişinin yerine geçecekti. İnsana zamanın kimsenin gözünün yaşına bakmadan geçişini hatırlatmakta, değişmeyen Pers sarayı üzerine hiçbir şey yoktur. Dara'nın sesi konuşurken çok zayıftı ama perdesi dikkatlice ayarlıydı. Bilge Tanrı bizden Sart'taki kutsal tapınaklarımızı yakan Atinalıları cezalandırmamızı istiyor. Bu, kalem odasının Yunanlara karşı düzenlenecek herhangi bir seferi meşru göstermek için her zaman kullandığı resmi bir ifadeydi. Mavi İnci'yi defalarca azarlamıştım. Xerxes'le de konuşmuştum. Bu ifadeyi değiştirmeleri için elimden geleni yapmıştım. Ne var ki kalem odası atasözlerindeki yerinden oynatılamayan dağ gibiydi. Onlara Bilge Tanrı'nın bu tapınakları Yunanlar ya da başkalarının eliyle yıkmak isteyeceğini söylediysem de beni hiç önemsemediler. Zerdüş cemaatinden de yardım alamadım. Saraydaki en saygıdeğer rahiplerden olmak için en çok küçümsenenler olarak kalmaktan oldukça memnundular. Büyük babamın batılın takipçilerini doğru yola çekmeleri emrini bir kenara atalı uzun zaman olmuştu. Dürüst olmak gerekirse sadece Bagdad'daki cemaat hala nispeten saf ve mücadeleci kalmıştı. 600 kadırga yapılmasını emrettik. İmparatorluğun her tarafından asker topluyoruz. Satraplıkların ödeyeceği haraç miktarını da artırıyoruz. Dara asasını o sırada vergi tomarını okuyan Barat Kama'ya doğrulttu. Soylulardan her biri bu vergi artırımlarının kendisini ya da topraklarını etkilediğini fark ettiğinde salondan yumuşak bir iç geçirme sesi yükseldi. Pers klanları her tür vergiden muaf olmakla beraber kendilerinden Pers ordusunun özünü oluşturacak birlikleri hazırlamaları isteniyordu. Bir anlamda büyük kral savaşa çıkarken bunun bedelini en çok Persler ödüyordu. Hazinedarın sözü bittiğinde Dara devam etti. Bu sefere oğlumuz Xerxes komutanlık edecek. Xerxes hayatı boyunca bu emri beklemiş durmuştu. Yine de yüzünün ifadesi hiç değişmedi. Yeğenimiz Mardanyus da donanmaya komut edecek. Bu bir sürpriz etkisi yaptı. Herkes Mardanyus'un ikinci komutan olacağını bekliyordu. Belki de amirallik görevi zaten ima edilmişti, belki de edilmemişti. Büyük kral ayrıntıya girmemeyi tercih etti. Tahtın sağ tarafında duran Mardanyus'a baktım. Dudakları donmuş sakalın altında büzülmüştü. Mutluydu. Ben ise değildim. Yunanistan'a Xerxes'le gidecektim. Eğer seferden sağ çıkarsam bir gün Hindistan'a dönebilir, Ambalika'yı ve oğullarımızı görebilirdim. Çok üzüldüğümü itiraf etmeliyim. Batıda Persler için hiçbir gelecek görmüyordum. Dahası kendim için doğudan başka bir yerde gelecek görmüyordum. Parmis ile olan evliliğimin sona ermesi benim için çok arzu edilir görülmekteydi. Demokrit neden başka kadınlarla evlenmediğimi merak ediyor. Bunun cevabı çok basitti çünkü param yoktu. Ayrıca aklımın bir köşesinde daima bir gün ya Amlika ile birlikte Şiravasti'ye yerleşeceğim ya da Amlika'ya ve en önemlisi çocukların Pers diyarı getireceğimi ilişkin bir düşünce vardı. Resmi kabulün sonunda Dara doğrulmak için sağ kolunu kullandı. Bir an ayakta durdu, hafifçe yalpaladı. Vücudunun bütün ağırlığı sağ bacağına binmişti. Xerxes ona yardım etmek için hareketlendiğinde Dara ona geri durmasını belirten bir işaret yaptı. Sonra tahttan ağır aksak, acı verici inişine başladı. Kürsünün son basamağında zayıf sol bacağını döşeme zannettiği yere attı. Fakat yanılmıştı. Bir basamak daha vardı. Yaldızlı büyük bir kapının şiddetle kapanması gibi sağ bacağı üzerinde bize doğru savruldu ve savaşça serseme dönmüş saraylılara göründüğü şekliyle çok yavaş biçimde yüzü koyun yere düştü. Bir elinde asasını tutmayı sürdürürken tacı başından düştü ve ben dehşetle öldürücü altın çemberin doğruca bana yuvarlandığını gördüm. Karnımın üzerine yere atladım. Olup bitenlerin örneğini daha önce görmediğimiz için hepimiz taş kesilmiştik. Xerxes ve saray mabeyincisi Dara'ya ayağa kalkması için yardım ederken biz kımıldamaya cesaret edemiyorduk. Büyük kral yanımdan yarı taşınır, yarı sürüklenirken ağır ağır soluk alışverişini duyabiliyor. Donuk kırmızı renkli döşeme üzerinde parlak taze kan izi görebiliyordum. Dudağı yarılmış, sağlam kolu da kırılmıştı. Büyük kral ölmeye başlamıştı. O ve ertesi yıl Yunan Savaşı olmadı. Savaşın ertelenmesinin nedeni Dara'nın sakatlığı değil, Mısır'ın yeni vergileri ödemek yerine isyanı tercih etmesiydi. Şimdi Yunanistan'ın işgali için hazırlanmış ordu Mısır'ın sindirilmesi ve cezalandırılması için kullanılacaktı. Her tarafa haberciler gönderildi ve Dara'nın ertesi bahar ordunun başına geçerek Mısır'ı yerle bir edeceği ilan edildi. Fakat 3 ay sonra saray boğucu sıcak altındaki Babil'deyken ve Sus hafızalardaki en kötü kar fırtınasına gömülmüşken büyük kral 64 yaşında öldü. 36 yıl süren bir hükümdarlığı olmuştu. Ölüm Dara'yı sanki başka yer kalmamış gibi kraliçe Atossa'nın yatak odasında yakaladı. Tartışmışlardı. Yani Atossa ile tartışmak istemişti ya da öyle söylüyordu. Her zaman olduğu gibi barışı korumaya çalıştım demişti. Babil'de onun özel dairesindeydim. Dara'nın cenaze merasimi ve Xerxes'in taç giyme töreni için Pasargada'ya gitmeden önceki gündü. Ne kadar hasta olduğunu biliyordum. Kendisi de biliyordu bunu. Öyle bile olsa müthiş bir öfke içerisindeydi. Bu öfkenin hedefi güya ben, gerçekte ise kendisiydi. Zayıflığına, hastalığına tahammül edemiyordu ve ben onu bunun için suçlayamıyordum. Kendi zayıflığıma da dayanamıyordum. Her neyse, perdeleri çekili bir kadın tahtirevanında gizlice bana geldi. Artık yürüyemiyordu. İdrarını tutamıyordu. Acı içindeydi. Orada yatıyor. Atossa sandalyesiyle aramdaki bir yere işaret etti. Ölmekte olduğunu biliyordum. Fakat onun bunu bildiğini sanmıyorum. Kimse bilmez, biliyorsun. İnsan hasta olduğunda belli bir noktada bütün zaman kavrama durur ve hiç ölmeyeceğini sanırsın. Çünkü hala buradasındır. Ölmemişsindir. Hala varsın. Hepsi bu. Hiçbir şey değişmeyecek. Onu caydırmaya çalıştım. Gençken bilmece sözerdik. Gariptir. Sözcük oyunlarını severdi. Ne kadar karışık olurlarsa o kadar iyi olurdu. Böylece onun dikkatini dağıtmaya çalıştım. Birkaç oyun önerdim. Fakat dikkati dağılacak gibi değildi. Xerxes'i eleştiriyordu. Hiçbir şey söylemedim. Beni eleştirdi. Bir şey demedim. Yerimi biliyorum. Atossa üzerimde etki yaratmak için abartıya kaçmıştı. Sonra Dara oğlumuz Ariamenes'i övdü. Satraplarımın en iyisi o dedi. Onun sayesinde kuzey kabileleri Baktra'dan atıldı. Dara'nın bu vahşilerden söz etmekten ne kadar hoşlandığını bilirsin. Ariamenes'in Mısır'a gidecek orduya komuta etmesini istiyorum. Onu çağırttım. Korkarım ki bu noktada sessiz kalamazdım. Bahar seferine Xerxes komuta edecek söz aldı dedim. Xerxes de varisiniz diye de ekledim. Sonra Dara öksürmeye başladı. O berbat sesi hala işitebiliyorum. Atossa'nın yüzünden yaşlar aktığını görmek beni çok şaşırtmıştı. Ancak sesi oldukça düzgündü. Son buluşmamızın sakin geçtiğini söylemeliyim. Fakat böyle olmadı. Dara bu dünyadaki meşruiyetinin benim sayemde olduğunu hiç unutamadı. Ve o bu bağımlılıktan nefret ediyordu. Nedenini bilmiyorum. Tacı kurnazlıkla elde etmiş olabilir ama tatla birlikte bana da sahip oldu. Benim sayemde de Cyrus'un torunun babası oldu. Bir erkek başka ne isteyebilirdi? Bilmiyorum, onu her zaman anlaşılması güç bulmuşumdur. Fakat zaten onu bu son yıllarda çok az gördüm. Zihni hastalığı dolayısıyla karma karışıktı. Bunu anlayabiliyordum. Öyle bile olsa Akmayon'u çağıracağını hiç düşünmemiştim. Bir iç savaş başlatacaksın dedim. Ariamene senin yerine geçmeye çalışacak. Fakat biz buna izin vermeyeceğiz. Bu bir sözdür dedim. Oldukça sert konuşmuştum. Dara da öfkelenmişti. Beni tehdit etmeye çalıştı ama bunu yapamadı. Öksürük onu nefessiz bırakmıştı. Fakat bana göz attı ve boğazı kesen bir bıçak işareti yaptı. Bu hareket beni o kadar öfkelendirdi ki onu tehdit ettim. Eğer Arya Menes'i cesaretlendirirsen yemin ederim Pasargada'ya tek başıma giderim. Alkmayon'un bayrağını kendi ellerimle çekerim. Klanları toplarım. Ve Cyrus'un en büyük torununu büyük kralımız yaparız. Sonra... Atossa sandalyesinde geriye yaslandı. Dara sağ kolunu kaldırdı ve bir yumruk yaptı. Sonra kolu tahterevanın kenarına düştü. Gözlerini fal taşı gibi açtı. Bana yabancılara baktığı şekilde baktı. Hatırlıyor musun? Nazik ama her zaman çok soğuk. Sonra gözlerini dikmiş, nazikçe bana bakarken soluk alıp vermesi kesildi. Atossa şimdi kum gibi kuru olan gözlerini kırpıştırdı. Sonra konuya döndü. Arya Menes sus yolunda. İç savaş çıkacak. Fakat Xerxes sayesinde iç savaş olmadı. Dara'nın ölümünün ertesi günü Xerxes 10.000 ölümsüzün başında Babil'den ayrıldı. Sus'taki sarayı ve hazineyi ele geçirdi. Sus'tan kayınbabası Otanes'i Arya Menes'le görüşmeye gönderdi. Bu görüşmenin tam ayrıntılarını hiç öğrenemedim. Sadece Arya Menes'in kan dökülmeden alt edildiğini biliyorum. Sanırım ona yüklü bir rüşvet verildi. Her halükarda bir iyi niyet göstergesi olarak Xerxes'in Pasargada'daki taç giyme merasimine katılmayı kabul etti. Haddini bilmeyen kardeşini öldürtmemesinin Xerxes'e saygınlık kazandırdığını söylemeliyim. Bu tür meselelerde hoşgörü genellikle hatadır. Zira kendisini bağışlayan adamı bağışlayan kimseye gerçekten ender rastlanır. Fakat Arya Menes'in bir istisna olduğu ortaya çıktı. Kardeşine sadık kaldı. Sonra Yunan savaşlarında bir kahraman gibi öldü. Xerxes başlangıçta insanları anlıyordu. Onların kibirlerini de. 32. ayrımın sonu sayfa 470.